Ayrım 35, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 352. Bir sonraki fotoğraf epey bir alana yayılan gümüşü bir lekeyi gösteriyordu. İki talihsiz küçük kamış kayık onun üzerinde seyrediyordu. Balık, inanılmaz büyüklükte bir sürü. Yüzeyin hemen hemen 3 metre altında toplanmışlar. Bu nedenle onları görebiliyoruz. Gözlem yaparken okyanusla olan sorunumuz elektromanyetik dalgalar için çok zayıf bir iletken olmasıdır. Neyse ki su yeterince temizse optik sistemlerimiz yüzeyin biraz altını görebiliyor. Elbette termal görüntülemeyi kullanarak 30 metre derinlikteki bir balinayı tespit edebiliriz. Bu nedenle ordu kızılötesi teknolojisinden çok memnundur. Çünkü bize derinlikleri görmemizi sağlıyor. Bu balıklar hangi tür? Soruyu soran koyu renk saçlı genç bir kadındı. Yaka kartına bakılırsa Reykjavik'teki Çevre Bakanlığı'ndan gelen bir uzmandı. Dorado mu? Belki Güney Amerika sardalyaları da olabilir. Milyonlarca olmalılar, inanılmaz. Güney Amerika sularında ciddi bir balık kıtlığı çekildiğini sanıyordum. Öyleydi dedi Peek, bu da bizi düşündürdü. Bu ve bir de balıkların, yüzücülerin, dalgıçların ve küçük teknelerin kaybolduğu yerlerde ortaya çıkmaları. Balık sürüsü oluşumlarında karşılaştığımız anormalliklerden bahsediyorum. Yaklaşık 3 ay önce bir ringa sürüsü Norveç açıklarında 19 metre büyüklüğünde bir troll teknesi batırdı. Bunu duymuştum dedi çevre bilimci. Steinholm değil mi? Peek başıyla onayladı. Balıklar ağa takılmıştı ama tam mürettebat onları güverteye çekecekken hep birlikte dönüp dibe yüzdüler. Gemi devrilip alabor oldu. Mürettebat ağları kesmeyi denedi ama çok geçti. Gemiyi terk etmek zorunda kaldılar. 10 dakika içinde battı. Biz İzlanda açıklarında çok benzer bir olay yaşadıktan hemen sonraydı dedi çevre bilimci düşünceli bir halde. İki denizci boğulmuştu. Biliyorum. Şaşırtıcı olduğu kadar tuhaf bir olay ya da size öyle gelebilir. Ama küresel olarak gerçekleşen tüm tuhaf olayları bir araya getirdiğinizde balık sürülerinin son birkaç ayda daha önce olmadığı kadar çok gemi batırdıkları çok açık. Bazıları balıkların hayatlarını kurtarmak için dibe yüzdüklerini, bunun bir tesadüf olduğunu söylüyor. Aynı olay örgüsüne bakan diğerleri ise bir stratejiye işaret ediyor. Balıkların gemileri alabora etmek için bile bile yakalanmış olmaları ihtimalini görmezden gelmiyoruz. Bu saçmalık dedi Rus diplomat inanamayarak. Ne zamandan beri balıkların iradeleri var? Troll teknelerini batırmaya başladıklarından beri dedi Peek ters ters. Şu anda bunu Atlantik'te yapıyorlar. Pasifik'te ise ağlardan kaçınmayı öğrenmiş gibiler. Nasıl olduğu hakkında en ufak bir fikrimiz bile yok. Ancak kavramsal bir sıçrama yaptıklarını, bir anda trollerin ve ağların ne olduğunu bildiklerini ve ne işe yaradığını anladıklarını varsayabiliriz. Ama herhangi bir şeyin zihinsel kapasitelerinin böylesine hızlı artmasına sebep olduğunu farz etsek bile mesafe ölçme yeteneklerinin çarpıcı bir şekilde geliştiğini düşünmemiz gerekiyor.
Böyle bir ağ ağız kısmında 110 metreye 140 metre genişliğindedir. Bırakın bir balığı, bir sürünün bile onu fark etmesi imkansız.
Ama yine de görünen o ki tam olarak da bunu yapıyorlar. Balıkçı filoları avlarının çok büyük oranlarda azaldığından şikayetçiler. Tüm gıda endüstrisi bunun acısını çekiyor. Peek gırtlağını temizledi. Eminim hepiniz insanların ve gemilerin kaybolmasındaki ikinci etkeni duymuşsunuzdur. Gerçi KH-12'ın bu faktöre örnek bir olayı kayıt etmesi biraz zaman aldı. Anabak ekrana baktı, fotoğrafları daha önce görmüştü. Hatta veriler için yardım etmişti ama her seferinde nefesi kesiliyordu. Susan Stringer'ı düşündü. Fotoğraflar o kadar kısa bir arayla çekilmişti ki bir arada bir film gibi görünüyordu. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda bir yelkenli açık denizde seyrediyordu. Rüzgar durmuştu, deniz kusursuz bir biçimde düzdü ve yelkenler indirilmişti. İki adam kıç tarafta otururken kadınlar ön güvertede güneşleniyordu. Devasa bir karanlık gölge teknenin yakınından geçti. Muazzam gövdenin üzerindeki her detay görülebiliyordu. Yetişkin bir kambur balinaydı. İki balina daha onu izledi. Sırtları suyun dışına çıktı ve adamlardan biri ayağa kalkıp onları işaret etti. Kadınlar başlarını kaldırdılar. Şimdi dedi Peek.
Marina bir kez daha geçti, ardından iskele tarafındaki suyun derinliklerinde bir şey belirerek yavaşça yükselmeye başladı. Başka bir balina. Suyu dik olarak yarıp yüzgeçleri açık biçimde yüzeyin dışına fırladı. Güvertedeki insanlar bakışları sabitlenmiş şekilde başlarını çevirdiler. Hayvanın vücudu yana yattı ve sonra tekneye yatay olarak çarpıp ikiye böldü. Enkaz parçaları havaya saçıldı ve insanlar oyuncak bebekler gibi savruldular. Anabak yelken direğinin kırıldığını gördü. İkinci balina enkazın üzerine atıldı. Kısa sürede cennetin sükuneti yerini cehenneme bırakmıştı. Tekne battı ve gemi gövdesinin parçaları genişleyen köpük halkasının etrafında sahipsizce süzüldü. İnsanlardan hiç iz yoktu. Aranızdan sadece bir avuç kişi bu tarz bir saldırıya tanıklık etti dedi Peik. İşte bu yüzden geri kalanımızın görmesi önemliydi. Tehlikeli bölge artık sadece Amerika ve Kanada kıyı şeritleriyle sınırlı değil. Dünya çapında en büyük gemiler dışında tüm teknelerin denize çıkması yasaklandı. Anabak gözlerini kapattı. DHC-2'nin balinayla çarpışması uzaydan acaba nasıl görünürdü? O olayın da bir kaydı var mıydı? Sormaya cesaret edemedi. Faciaya müdahale etmeden sadece eylemsiz şekilde seyreden camdan bir gözün düşüncesi bile rahatsız ediciydi. Sanki düşüncelerini işitmiş gibi Peak devam etti. Böyle bir kayıt size kalpsizce gelebilir, bayanlar ve baylar, ama biz röntgenci değiliz. Mümkün olan her seferde yardım etmeyi denedik. İfadesiz gözlerini bilgisayar ekranından kaldırdı. Maalesef bu tür vakalarda hep çok geç kalınır. Peak kaygan zemin üzerinde hareket ettiğini biliyordu. Kazaları aradıklarını ima etmişti ve bu yüzden neden bunları önlemek için daha fazla çalışmadıklarına ilişkin sorular gündeme gelebilirdi. Saldırıların yayılmasını bir epidemi gibi düşünürsek dedi, bu durumda salgın Vancouver adasının sularında başladı. İlk bildirilen olaylar Tofino yakınlarında oldu. İnanılması güç biliyorum ama birçok vakada stratejik ittifakların iş başında olduğu çok açık. Gri balinalar, kamburlar ve bazı olaylarda da fin balinaları, ispermeçet ve buna benzer büyük balinalar teknelere saldırdıktan sonra daha küçük, daha hızlı balinalar, orkalar, kazazedelerin icabına baktı. Norveçli biyolog elini kaldırdı. ''Bunun bir salgın olduğunu hangi sebeple düşünüyorsunuz?'' ''Bir salgın olduğunu söylemiyorum Doktor Johansson'' dedi Peik. ''Görünen bir salgın gibi yayıldığı diyorum.'' Önce Tofino, birkaç saat ardından Baja, Kaliforniya, sonra da kuzeyde Alaska. Ben yayıldığından emin değilim. Besbelli ki öyle. Johansson başını salladı. Besbelli ki, demek istediğim görünürdeki şeyler bizi yanlış sonuçlar çıkarmaya itebilir. Doktor Johansson dedi Peak sabırla, bana biraz daha zaman verirseniz. ''Şöyle bir şey düşünülemez mi?'' diye devam etti Johansson azimle. ''Eş zamanlı ama kusurlu bir şekilde koordine edilmiş bir saldırılar zinciriyle karşı karşıya olduğumuz.'' Peak ona baktı ve isteksizce ''Olabilir.'' dedi. Lee tahmin etmişti. Johansson kendine ait bir teori geliştiriyordu ve bu üniformalı bir subayın sözünü sivillerin kesmesinden hiç hoşlanmayan Peak'in canını sıkıyordu. Eğlenerek seyretmeye devam etti. Bacak bacak üstüne atarak sandalyesinde geriye yaslandı ve Vanderbilt'in ona soru sorar gibi baktığını fark etti. Johansson'la önceden konuştuğunu zannettiği açıkça belliydi. Adamın bakışlarına karşılık verdi ve başını iki yana sallayarak tekrar Peak'e döndü. ''Şimdiden belirlediğimiz bir nokta'' diyordu Peak, ''saldırganların tübünün gezgin balinalar olması.'' Yerleşik balinalar ise hep burada kalıyorlar. Onlar manzaranın bir parçası. Öte yandan gezginler ya uzun süreli göçlere çıkıyorlar, örneğin göçmen kamburlar veya griler, ya da örneğin açık deniz orkaları gibi okyanusta geziniyorlar. Bu bilgileri temel aldığımızda tabii ki kesin bir sonuç çıkarmadan davranış değişikliğinin sebebinin uzakta, uzak açık denizde olduğunu düşünüyoruz. Ekranda bir dünya haritası belirdi. Saldırıların bildirildiği yerler işaretlenmişti. Kırmızı renklendirilmiş alan Alaska'dan Hornburnu'na, oradan Afrika'nın doğu ve batı kıyılarına ve Avustralya sahil şeridine yayılıyordu. Denizde yaşayan türlerden insanlara aktif olarak saldıranların sayısı tüm dünyada artmış durumda. Avustralya ve Güney Afrika'da köpek balığı saldırılarının sayısı birden arttı. Artık kimse yüzmeye veya balık tutmaya gitmiyor. Sahilleri çeviren önleyici ağlar genelde köpek balıklarını uzak tutmaya yeterliydi. Ama artık parça parça olmuş durumdalar ve elimizde bunun sorumlusunun kim ya da ne olduğunu söyleyebilecek güvenilir hiçbir kanıt yok. Optik gözlem sistemlerimiz bu gizemi çözmekte başarısız oldu ve inceleme için kullanabileceğimiz dalış robotlarından üçüncü dünya ülkelerinde pek bulunmuyor.
Yani bir tesadüfler serisinden ibaret olduğuna inanmıyor musunuz diye sordu bir Alman diplomat.
Peak başını salladı. Donanmada öğrendiğiniz ilk şeylerden biri, efendim, köpek balıklarının oluşturduğu tehlikeyi nasıl ele alacağınızdır. Evet, tehlikeliler ama her zaman saldırgan değiller. Üstelik bizim tadımızdan hoşlanmazlar. Çoğu vakada ısırdıkları bacağı veya kolu geri tükürürler.
Çok teselli edici diye mırıldandı Johansson.
Ama farklı köpek balığı türleri aniden insan etine bir açlık duymaya başladılar. Birkaç haftalık zaman içinde saldırılarda 10 kat artış yaşandı. Binlerce mavi köpek balığı, yani bu bir açık deniz türüdür, sahanlığa göç etti. Dik burun canavar, büyük beyazlar ve çekiç balığı sürüleri kurtlar gibi hep birlikte avlanıyor, kıyı bölgelerine akın ediyor ve ciddi hasar veriyorlar.
''Hasar derken?'' diye sordu bir diplomat koyu Fransız aksanıyla. ''Anladığımdan emin değilim. Öldürülen insanlar mı var?''
Başka ne olacaktı aptal herif diye düşünüyormuş gibiydi Pig.
Evet, insanlar öldürülüyorlar dedi. Köpek balıkları ayrıca gemilere de saldırıyor.
Mondio, bir köpek balığı gemiye ne yapabilir ki?
Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Pig cılızca gülümsedi. Yetişkinliğe ulaşmış bir büyük beyaz köpek balığı rahatlıkla bir botu batırabilecek kapasiteye sahiptir. İster çarparak, ister gövdesinden parçalar kopararak. Köpek balıklarının kazazedeleri taşıyan botlara saldırdığı biliniyor. Eğer aynı anda birkaç tanesi saldırırsa çok az kurtulma ümidi vardır.
Ekrana derisi parlayıp sönen mavi halkalarla kaplı bir ahtapot fotoğrafı getirdi.
Sıradaki Hapalo Chelenea maculosa, yani mavi halkalı ahtapot, 20 santimetre uzunluğunda. Avustralya, Yeni Gine ve Solomon Adaları'nda bulunuyor. Dünyadaki en zehirli hayvanlardan biri. Isırığıyla toksik enzimler zerk ediyor. Kurbanları pek bir şey hissetmiyor ama 2 saat sonra ölüyorlar. Fotoğraflardaki bazı organizmalar hayret vericiydi. Taş balığı, trakonya, iskorbit, deniz çıyanları, koni kabuklu salyangozlar. Denizler bunlar gibi zehirli yaratıklarla dolup taşıyor. Genelde toksinleri savunma amaçlı kullanırlardı ama son zamanlarda zehirlenme vakaları belirgin bir şekilde arttı. Bazı hayvanlar için istatistikler tavana vurdu ve bunun basit bir açıklaması var. Normalde kendilerini kamufle eden ve insanlardan saklanan türler saldırmaya başladı.
Roche Johansson'a doğru eğildi. Lee, onun asıl sorun şu, bu bir köpek balığındaki değişikliği tetikleyen şey, kabuklularda da bir değişimi tetikleyebilir mi diye fısıldadığını duydu.
Bu mümkün olabilir mi?
Ben kesinlikle mümkün derdim diye cevapladı Johansson.
Peak, Güney Amerika, Endonezya ve Avustralya'da kriz haline gelen sahil bölgelerindeki deniz anası istilalarına geçmişti. Johansson yarı kapalı gözlerle dinledi. Portekiz savaşçısı artık saniyeler içinde öldüren bir zehir boşaltabiliyordu. Net olabilmek için fenomeni 3 değişik kategoriye ayırdık dedi Peak. Davranış değişiklikleri, mutasyonlar ve çevre felaketleri. Tabii hepsi birbirine bağlı. Şimdiye kadar anormal davranışları inceledik ama deniz anaları vakasında çoğunlukla mutasyonla karşı karşıyayız. Kutu deniz anaları bir navigasyon yeteneğine hep sahiplerdi. Ama artık sanki birer uzman oldular. Devriye geziyorlarmış gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Sanki ulaşabildikleri her yeri insan varlığından arındırmak istiyorlar. Dalış sektörü çökmüş durumda ama asıl kurban balıkçılar. Ekranı bir fabrika troll gemisi yakalanan avı güvertesinde işleme birimi olan dev gibi bir aracın resmi doldurdu.
Bu Antanea,
İki hafta önce mürettebatı bir güverte dolusu Chironex flaker'ı yakaladı. Bir diğer deyişle kutu denizanası ya da en azından biz Chironex veya çok benzeri bir şey olduğunu sanıyoruz. Her halükarda balıkçılar bir hata yapıp avlarını gerisin geriye denize atmaktansa ağları açtılar ve tonlarca saf zehir güverteye boşaldı. Bazı balıkçılar hemen öldü, diğerleri daha sonra. Neredeyse görünmez ve bir metre uzunluğunda dokunaçlar geminin orasına burasına saçıldığında öldüler. Ertesi gün yağmur yağdı. Tüm gemideki deniz anası parçaları yağmurla denize döküldü. Kimse zehirin nasıl olup da içme suyuna karıştığını bilmiyor. Ama Antanea artık bir hayalet gemi ve şimdi insanlar daha dikkatli ve troll gemilerinde koruyucu kıyafetler bulunduruluyor. Ama asıl sorun hala aynı. Dünyanın pek çok bölgesinde balıkçı filoları balık yerine zehir yakalıyorlar. Balık avlayamıyorlar çünkü denizde hiç balık kalmadı diye düşündü Johansson. Haydi ama Peik, asıl sebep olmasa da böylesine bir detay geçiştirilmemeli. Ya da belki de gerçekten sebep o. Elbette sayısız sebepten biriydi. Aklı solucanlara kaydı. Ne yaptıklarını bilir gibi görünen tüm bu mutant organizmalar. Kimse neler olup bittiğini fark etmiyor muydu? Görünmez sebepleri her yerde olan ama şimdiye dek hep gizli kalmış bir hastalığın belirtilerini yaşıyorlardı. Çok ustalıklı bir kamuflaj. İnsanlık denizdeki balıkları tüketmişti ve geriye kalan birkaç sürü ölüm kapanlarından kaçmayı öğrenmişti. Ve zehir saçan askerlerden oluşan ordular ağlarda onların yerini alarak balıkçılık sektörünü zehirli kollarla boğmuşlardı. Deniz insanlığı öldürüyordu. Ve sen de Tina Lund'u öldürdün diye hüzünle düşündü Johansson. Onu Kare Sverdrup'tan vazgeçmemesi için teşvik ettin. Seni dinlemeseydi asla Sveggezundet'e gitmeyecekti. Onun suçu muydu? Neler olacağını nereden bilebilirdi ki? Lund muhtemelen Stavanger'de olsa da ölecekti. Ya Hawaii veya Floransa'ya giden ilk uçağa binmesini söyleseydi, Lund'u kurtardığı için kendini tebrik mi edecekti? Hepsinin savaşacak kendi iblisleri vardı. Bormann dünyayı daha erken uyarabileceği fikriyle kendi kendine işkence ediyordu. Elbette yapabilirdi ama ne diyecekti ki? Bir afetin olabileceğini düşündüğünü mü? Bir gün bir ara felaketin saldırabileceğini mi? Tam bir cevap bulabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. Sonuçta yeteri kadar hızlı davranamamışlardı ama en azından denemişlerdi. Bormann hatalı mıydı? Peki ya Statoil? Finn Skavgen ölmüştü. Dalga vurmadan hemen önce Stavanger rıhtımına çağrılmıştı. Johansson petrol patronunu farklı bir açıdan görmeye başlamıştı. Skavgen bir hilebazdı. Kötü bir endüstrinin iyi vicdanı olmakla ilgili tüm o boş sözler. Ama ne yapmıştı ki? Clifford Stone da afet sırasında ölmüştü. Belki de Skavgen'in onu soktuğu hesapçı canavar kılığında olmayabilirdi. Solucanlar, deniz anaları, balinalar, köpek balıkları, plan yapabilen balıklar, ittifaklar, stratejiler. Johansson Trondheim'deki yerle bir olmuş evini düşündü. Gariptir, bu kayıp yüzünden pek de üzgün hissetmiyordu. Gerçek yuvası başka bir yerde, ayna gibi suyun havanın açık olduğu gecelerde evreni yansıttığı yerdeydi. Kendini oraya kaptırmış, güzel ve doğru olan her şey için bir cennet yaratmıştı. Ev onun yaratımı, kendinin cismiydi. Kiralanmış bir kasaba evinin asla olmayacağı bir biçimde bir sığınaktı. Tina ile geçirdiği hafta sonundan beri oraya gitmemişti. Orası da değişmiş miydi? Göldeki su güvenliydi ama bu fikir onu huzursuz etti. Önünde ne kadar iş olursa olsun en kısa zamanda ilk iş oraya gidip kontrol edecekti. Peak ekrana bir görüntü daha getirdi. Bir istakozdan geriye kalanlardı. Hollywood buna mahşer habercisi gibi bir şeyler derdi dedi Peak iğneleyici bir sırıtışla ve bu sefer safsataları doğru çıkardı. Orta Avrupa patojenleri bunun gibi yaratıkların içine saklanan bir salgın tarafından kuşatıldı. Doktor Roche'a teşekkür ederim çünkü artık bu mikroskopik kaçak yolcularla ilgili hakikati biliyoruz. En yakın taksonomik eşleşme Pfisteria piscicida tek hücreli bir alg.
Dinoflagellata'ların zehirli olarak bilinen yaklaşık 60 türünden biri. Tüm katil algler içinde Fisteria en beteri. Birkaç yıl önce öncelikli olarak Kuzey Carolina civarında olmak üzere Kuzey Amerika kıyılarında onunla hiç hoş olmayan bir temasımız oldu. Fisteria milyarlarca balığın ölümünden sorumluydu. Yerel balıkçılar için ekonomik bir felaketti ama asıl olarak sağlıklarını etkiledi. Pek çoğunun kollarında ve bacaklarında lezyonlar oluştu. Hafıza kaybından mustariptiler ve en sonunda işlerini bırakmak zorunda kaldılar. Fisteria'yı inceleyen bilim insanları da uzun vadede sağlık sorunları ile yüz yüze geldiler. Durakladı. 1990 yılında algı inceleyen bilim insanlarından biri Howard Glasgow, Kuzey Carolina Üniversitesi'nin özel tasarlanmış laboratuvarlarından birinde cam bir tankı temizliyordu ki bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Zihni hızla çalışıyordu ama bedeni sanki yavaş çekimde hareket ediyormuş gibiydi. Eklemleri hızına erişmeyi reddediyorlardı. Glasgow'un hastalığı fisteria toksinlerinin havaya karışabileceğinin ilk işaretiydi. Böylece organizmalar daha güvenlikli bir birime aktarıldılar. Maalesef binanın mimarı işleri eline yüzüne bulaştırmıştı ve havalandırma toksinleri direkt olarak Glasgow'un ofisine pompalamıştı. Kimse hatayı fark etmedi. Bu yüzden 6 ay boyunca zehirli havayı soludu. Baş ağrıları o kadar kötüleşmişti ki zorlukla çalışabiliyordu. Dengesini yitirdi, karaciğeri ve böbrekleri zehirlendi. Telefonda konuştuktan 5 dakika sonra tüm konuşma hafızasından siliniyordu. Kasabada dolanıyor ve eve giderken kayboluyordu. Telefon numarasını hatta ismini dahi unuttu. Çoğu kişi bir beyin tümörü olduğuna veya Alzheimer hastası olduğuna inanıyordu ama Glasgow onları dinlemedi. Sonunda Duke Üniversitesi'nde bir seri test yaptırmaya ikna oldu ve sorunun bambaşka bir karakteristiği olduğu anlaşıldı. Fisteria ile temas etmiş, diğer araştırmacılar daha sonra akciğer enfeksiyonları ve kronik bronşit ile boğuştular ve anlayışımızı aşan bir organizmaya karşı hafızalarını kaybettiler. Peak bir elektron mikroskobundan çıkan bir dizi fotoğraf gösterdi. Değişik türlerde mikropları gösteriyorlardı. Bazıları yıldız şeklinde amip gibi görünüyor, diğerleri parçalı veya kıllı kürler gibi, kalanı da hamburger şeklindeydi ve dokunaçları iki ekmek arasından çıkıyor gibiydi. Bunların tümü de fisteria fotoğrafları dedi Peak. Görünümünü dakikalar içinde değiştirebilir ve bir önceki halinin 10 katına kadar büyüyebilir. Kendini bir kistin içine gizleyebilir veya zararsız bir tek hücreli organizmadan yüksek derecede toksik bir zoospora dönüşebilir. Fisteria'nın alabileceği 24 farklı biçim var ve her farklı biçimle birlikte farklı özellikler geliyor. Şu anda ürettiği toksini izole etmeyi başardık ve Dr. Roche'la ekibi kimyasal yapısını çözebilmek için deliler gibi çalışıyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanlarından bile daha büyük güçlüklerle karşı karşıyalar. Orta Avrupa su rezervlerini kirleten organizma Fisteria piscicida değil, çok daha zehirli başka bir soy. Fisteria piscicida balık yiyen Fisteria anlamına geliyor. Dr. Roche yeni türe Fisteria homicida adını verdi. İnsan yiyen Fisteria. Peak algle başa çıkmayı bu kadar güçleştiren faktörleri özetledi. Yeni organizma patlamalı büyüme döngüleriyle üremeye programlı gibi görünüyordu. Bir kez su rezervlerine girdiğinde ondan kurtulmak imkansızdı. Toprağa sızdı ve filtrelemek için harcanan tüm çabalara direnen toksinlerini bıraktı. Ve sorun da buydu. Algin kurbanlarının çoğunun onu canlı canlı yiyen fisteria hücreleriyle kaplı olması yeteri kadar kötüydü. Bedenlerinde iltihaplı yaralar açılıp enfekte oldular, kangrene dönüştüler ve iyileşmediler. Ama alg tarafından salınan zehir çok daha büyük bir tehlikeydi. Yetkililer su borularını ve tanklarını ne kadar azimle temizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar, organizmalar bir başka yerde ortaya çıkıp toksinlerini yayıyorlardı. Onlara karşı ateş ve asitle savaşmayı denediler. Kimyasal sopalarla ölümüne dövdüler ama bir kötülüğü diğeriyle değiştirmemek için dikkatli davranmaları gerekiyordu. Fisteria homicida umursamamış gibiydi. Fisteria pissesida sinir sistemini etkiliyordu ama yeni soy öyle bir agresyon ile saldırıyordu ki sinir sistemi saatler içinde paralize oluyordu. Kurbanlar komaya giriyor, ardından ölüyorlardı. Roche toksinin yapısını ortaya çıkaramadığından bağışıklık için genetik temeli çözmeyi umut ediyordu. Ama zaman da azalıyordu. Salgın o kadar hızla yayılıyordu ki takip etmek imkansız gibiydi. Ark bir Troya atı içinde geldi dedi Peik. Kabukluların içine tıkıştırılmıştı. Bunlara dilerseniz Troya istakozları diyebilirsiniz. Ya da en azından istakoza benziyorlardı. Yaratıklar belli ki yakalandıklarında hala hayattaydılar. Ama etleri içinde fisteria kolonilerinin gizlendiği jölemsi bir maddeyle yer değiştirmişti. Avrupa Birliği artık istakoz avını ve satışını yasakladı. Şu anda sadece Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda ve Almanya hastalık ve ölüm bildirdiler. Elimize geçen son rakamlar 14 bin ölüm olduğunu gösteriyor. Amerikan istakozları hala hakiki gibi görünüyorlar ama yetkililer tüm kabuklu satışlarını yasaklama niyetinde.
Korkunç diye fısıldadı Rubin. Ark nereden geliyor?
Roche döndü. Onları biz yarattık dedi. Sıvılaştırılmış domuz pislikleri doğu kıyısındaki besi domuzu endüstrisi tarafından denize boşaltıldı. Fisteria verimli sularda serpilir. Hücreler tarlaları aşındırıp nehirlere akan hayvan gübresindeki fosfat ve nitratlarla beslenir. Endüstriyel atıkları da severler. Belli ki etrafta pek çok organik maddenin bulunduğu kent lağımlarında da pek mutlu olacaklardır. Bu dünyada Fisteria'nın yaratılmasının sorumlusu bizleriz. Onları biz icat etmedik ama canavara dönüşmelerine yol verdik. Roche durakladı ve Peake döndü. Örneğin Baltık Denizi'ni ele alalım. Eğer işler daha da kötüye giderse balıklar tükenecek ve bunun suçlusunun kim olduğu da çok açık. Danimarkalı domuz besiciliği sektörü. Sıvı gübre algin aşırı derecede serpilmesine yol açıyor. Suyun oksijen seviyesi düşüyor ve balıklar ölmeye başlıyor. Ama bu zehirli algler balık öldürmekten çok daha beterini yapacak ve hiçbir yer güvenli değil gibi. Aklımıza gelen en ölümcül soyla karşı karşıyayız.
Peki ama neden birileri onlar hakkında daha önceden bir şeyler yapmadı diye sordu Rubin.
Daha önce Roche güldü. Ah denediler dostum, denediler. Bu kadar zamandır neredeydin sen? Yok, araştırmaları için teşvik edilecekleri yerde bilim insanlarının suratına gülündü. Hayatları pahasına tehdit edildiler. Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Carolina yetkililerinin aynı zamanda domuz besiciliği yapan pek çok güçlü politikacıyı sakinleştirmek için Fisteria vakalarını örtbas etmeye yeltendikleri ortaya çıktığında bir skandal olmuştu. Elbette her zaman hangi manyağın bize Fisteria dolu istakozları gönderdiği sorusu mevcut ama gerçek değişmiyor. Bu afetin doğumuna biz yardım ettik. Suçlular sırasının bir yerlerinde biz de varız.
35. ayrımın sonu. Sayfa 361.